Ayrım 15, Bay Leonidas'ın tuhaf hikayesi, Tuncay Çevik, sayfa 158. Hiç bitmeyen sabahın gecesi. Siyah incim karakolun karşısında yalnızlığını soluyarak bekliyordu. Adımlarımı güçlükle hızlandırmış, siyah incime doğru yürümüştüm. Bizim meraklı ise ellerini cebine koymuş, dışarıdan esen rüzgardan sakınırcasına başını omuzlarına gömmüş, karakola doğru yürümüştü. ''Nereye gidiyorsun?'' diye seslendim arkasından. Durakladı, yüzündeki dağınıklığı toparlayarak, ''Misafirhaneye gidip dinlenmeyecek miyiz?'' diye sordu yorgun bir sesle. ''Ediz ile nerede buluşacaktık, unuttun sanırım.'' dedim. ''Sabahtan beri koşuşturmaktan akıl mı kaldı?'' diye sızlanarak siyah inciye doğru yürüdü. Siyah incimin yumuşak koltuğuna oturur oturmaz kafam kendiliğinden arkaya düşmüştü. Bulutların üzerinde geziniyormuşum gibi hafiflemiştim. Tavana diktiğim gözlerimi İzzet'e çevirdim. Sırtını koltuğa dayamış, ellerini göğsünde kavuşturmuş, başını sol omzuna yaslamış, göz kapaklarını indirmişti. ''İzzet'' diye seslendim hafifçe. Göz kapaklarını hafif aralayarak yarı baygın baktı yüzüme. ''Sen hiç yorulmaz mısın patron?'' dedi. ''Ben de yoruldum, ben de'' dedim bitkin bir sesle. Günün bütün yorgunluğunu sözcüklerime yüklemiştim. ''Öyleyse azıcık kestirmemizde bir mahsur yok'' dedi bizimki. ''Az daha sabret'' diye uyardım. ''Hem ben istesem de şimdi uyuyamam'' diye ekledim. ''O niye?'' dedi şaşkınlığını örten bir yorgunlukla. ''Uyuyunca kabuslar görürüm, seni de endişelendiririm.'' ''Ziyanı yok patron, çoğu zaman bende de olur. Yüksek bir yerden düşerken uyanıveririm irkilerek. Bazen de hayaletler çıkar karşıma, onlarla cebelleşirim.'' Hakikaten bizimkinin de akıl tahtası kırıktı, tıpkı benim gibi. İzzet'e müstehzi nazarlarımız alarak, ''Senin şu hayaletler beyaz çarşafta giyiyorlar mı?'' diye sordum. Bu zamana kadar sükunet içinde yaşamıştım. Muzip bir adam da değildim. İzzet adeta tabiatımı değiştirmişti. Bu latifeler bir müddet sürdü aramızda. Sonra dayanamadı İzzet. ''Gözümün önüne koyu bir perde iniyor sanki patron'' dedi. Şu balıkçı gerisiye kadar sabret diyebildim sadece. Göz kapaklarına direndi bir müddet, sonra gözlerini kapandı. Bir an kımıldattı dudaklarını. ''Patron'' dedi o bilindik meraklı ses tonuyla. ''Merakını kovalayan bir mevzu olunca bakıyorum da uykuyu unuttun'' dedim gülümseyerek. İzzet yüzümdeki ifadeyi göremezdi, gözleri kapalıydı. Dudaklarının kenarını kırıştırarak gülümsedi bizim meraklı. ''Yine anladım bir şey soracağım patron'' dedi uykulu bir sesle. ''Ses tonundan belli merakını kovalayan bir durumun hasıl olduğu'' dedim. ''Sabahtan beri İstiklal Caddesi'nde Beyoğlu'nda dolanıp durduk. Sanki bir tılsımı varmış gibi her yerde pera yazıyordu. Neredeyse her camda, taşta, tabelada, duvarda bu sözcüğü gördüm. Bu sözcüğün manası nedir?'' Gözlerimi kapatıp gülümsedim. ''Beyoğlu peradır. Pera da Beyoğlu. Bunu daha evvel anlatmıştım zannediyorum.'' ''Hayır patron, anlatsaydın hatırlardım.'' diye karşılık verdi kendinden emin. Gözlerimi açarak tavana diktim, anlatacaktım. Bizimkinin dikkatini diri tutmanın başka yolu yoktu sanırım. Pera'nın manasını işitince pek tılsımlı bir sözcük olmadığını anlayacaksın diyerek lafa girdim. Halic'in diğer yakasından Galata civarını işaret eden insanların dudakları karşı diye kımıldarmış. Sanki bir zıtlığı işaret ediyormuş gibi, siz ve biz gibi. Bu meseleyi şerh etmek epey vakit alır. Ben sana bazı rivayetlerden bahsedeyim. Rivayetlerden biri şu ki İstanbul'u fetheden Ulu Serdar Fatih Sultan Mehmet Han devrinde İslamiyet'i kabul eden Pontus Prensi bu bölgeye yerleşmiş ve onun ardından buraya Beyoğlu denilmeye başlanmış. Bir rivayete göre ise adaletini üç kıtaya götüren ve bir cihan padişahı olan Kanuni Sultan Süleyman Han devrinde Osmanlı topraklarında gösterişli bir hayat yaşayan Andrea Gritti adında bir zat varmış. Hem zengin hem makam sahibi bir adammış, büyükçe bir konağı varmış bu civarlarda. İddia o ki gayrimeşru bir çocuğu olmuş, sonra haremini ve çocuklarını alarak Venedik'e göç etmiş. Ama bir zaman sonra o gayrimeşru çocuk geri dönüp konakta yaşamaya başlamış. Tabii Andrea Gritti'ye bey diyen halk gel zaman git zaman çocuğuna da Beyoğlu demiş. O günden sonra buraya Beyoğlu denilmiş. Osmanlı'dan bu yana ekseriye bu civarlara Pera denilmiş. Ma teessüf, yarım asır sonra kimse bu civarın adını anımsamayacak. Çünkü buraya umumi bir mana taşıyan Beyoğlu diyecekler. Belki de bu sözcüğe yabancı bir isim gibi uzaktan bakacaklar. Başımı çevirdiğimde İzzet'in gözleri kapanmıştı. Uyuduğunu zannettim. Hırıldar gibi çıktı sesi. Patron, darılma ama Pera denilince yabancı bir yer gibi kulağımı şişiriyor. Beyoğlu sözcüğü kulağa hoş geliyor. Sana göre ak karadır, kara da ak. Fikirlerini zincire vurup bağlayacak değilim. Nasıl bakarsan öyle görürsün. Lakin şunu unutmamak gerekir ki özümüze ait sözcükler, deyişler bize yabancı gelmemeli. Dilde sadeleşmeye gitmek kadar abes bir durum olamaz. Şimdi yazılan bir eseri 50 yıl sonra okuyamayan bir nesil bu zengin dilin en fakir neferidir. Peki dedi, Pera'ya karşı diyenlerin maksadı neydi? Bu sözcüğün altında derin bir mana mı olmalı? Maksatları belki şu olabilir diyerek varsayımlarımı döktüm ortaya. Sefalete karşı refahı, cefaya karşı sefayı, geri kalmışlığa karşı modern hayatı, sevaba karşı günahı ince bir imayla mukayese etmek. Zira Pera kiminin nazarında günaha açılan karanlık bir pencere, kimine göre güzel düşlerin aydınlandığı asude bir bahar bahçesi. Bazıları vardır ki Pera'nın cazibesine kapılır ve savrulur zevkle. Bazıları da ona uzaktan bakar ve lanetler okur, intizarlar eder. Velhasıl bu karşı sözcü derin manalar içeren bir zıtlığın sembolik ifadesidir. Zati Pera tezatlıklarla dolu, çok sesli bir dünyadır. Tenezzül edip onun havasını soluyan herkes bunu derinlerinde duyar. Üstelik bu tezatlıklar bir ayrım doğurmaz. Ya değilse burası muhtelif dillerin konuşulduğu, muhtelif dinlerin varlığını sürdürdüğü, muhtelif ırkların bir arada yaşadığı çok renkli bir bahçe olmaz ve Müslimi gayrimüslimi, köylüsü kentlisi, putperesti dervişi, zengini fakiri, memuru askeri, Türk'ü Rum'u birbirine muhabbetle bakmazdı. İzzet iyiden iyiye ağırlaşmıştı. Ağzından zorlukla birkaç kelime devrildi. Beyoğlu bir piyanonun notları gibi birbirinden farklı sesler çıkarıyor. Ama sesler birleşerek ahenkli bir melodiye dönüşüyor diyebiliriz. Bu güzel teşbihin ardından gözleri tamamen kapandı İzzet'in. Uyuşmuş dudaklarını kımıldatacaktı ki başı omzunun üzerine yıkılıverdi. Güçlükle ağzından şu cümle çıktı. Bu tahkikat nihayete ersin, ilk işim Beyoğlu'nu gezmek olacak patron. Onu ayık tutmak için zoraki konuştum. Öyleyse İstiklal Caddesi ile başlamalısın. Bu debdebeli caddeyle tanıştığımda yaşım henüz çocuktu. O zamanlar İstiklal Caddesi benim gözümde Japon mağazası ve onun karşısındaki çocuk bon marşesinden ibaretti. Bu iki oyuncak cennetinin renkli, ışıltılı vitrinleri önünden geçerken duraklardım. Çocuk olduğumu hatırlayarak ve caddeye açılan derin, uzun vitrinlerin içinde sergilenen oyuncakları seyrederdim. Güneşin parlak ışıkları kurşun askerlerin, tahta tüfeklerin, tahta kılıçların, tankların, yelkenlilerin, renk renk otomobillerin, kuklaların üzerinde gezinirdi. O sıra çocuk muayilemde hepsi devinir, canlanıverirdi. Tabii sonra kulaklarımda duyduğum yangınla bu tatlı düşten uyanırdım. Babam ince uzun parmaklarıyla kulağımı bükerek önüne katar, azarlar, öfkesini alamazsa enseme bir tokat patlatırdı. Çok sonra caddenin oyuncak dükkanlarından ibaret olmadığının ayrımına vardım. Okudum, gezdim, gezdim, okudum ve halen durmuyorum. Fakat öyle bir nesil yetişiyor ki elini sürdüğü taşın ruhunu duyumsayamıyor. Umarım yanılıyorumdur ama yarım asır sonra İstanbul'a yabancı bir İstanbullu türeyecek. Cadde-i Kebir denildiğinde gözleri büyüyecek bu neslin. İzzet'in de gözleri açılmış büyümüştü. Cadde-i Kebir, caddenin diğer adı mı diye sordu akıl yürüterek. Evet, diğer adı Cadde-i Kebir. Osmanlılar döneminde büyük cadde manasına gelen Cadde-i Kebir demişler. Milli mücadeleden sonra İstiklal ünvanıyla taçlandırılmış. Fransızlar ise Grand Rue de Pera diyor, Pera'nın en büyük caddesi manasında. İzzet'i ayık tutmak için sarf ettiğim sözler onu memnun etmişti. Yüzünün aldığı ifadeden bunu anlayabiliyordum. Lakin aramıza kocaman bir sessizlik girdi yürüdü. Heşt diyerek dürttüm bizi meraklıyı. Hafif irkildi İzzet. Ağzını geniş açarak esnedi. Ondaki bu uyku hali bana da sirayet etmişti. Patron dedi bizim meraklı o bilindik ses tonuyla. Başımı çevirdim. Hani şu kapı vardı ya dedi. Alnımı kırıştırdım. Hangi kapı? Galatasaray Lisesi'nin kapısı. Abdülaziz Han'a övgüler yağdıran kapı. O lisenin hikayesini anlatacaktın. Yeter ki gözlerini kapama diyerek anlatmaya başladım. Galata sırtlarında avlanmayı pek severmiş ikinci Beyazıt. Günlerden bir gün yine avlanmak için Galata sırtlarına çıkmış. İri gövdeli ağaçlar arasında avını kovalarken nereden estiği belli olmayan asi bir rüzgar ağaçların dallarını sallamaya başlamış. Sonra hiddetlenerek uğultu çıkarmaya durmuş. Öyle ki kuş cıvıltılarını bile örseleyen bir uğultuyla dolanıyormuş ağaçlar arasında. Padişah atını mahmuzlayıp yamaca doğru sürmüş. Ricali de payelerine göre dizginleri salıp padişahın yanında peşinde at sürmüş. Yamacın tepesinde padişahın burnuna gül kokusu çalınmış. An be an kesifleşiyormuş bu koku. Padişahın yanında at süren vezirlerden biri Gül Baba'dan bahis açmış. Gül Baba'yı merak eden padişah onun kulübesinde almış soluğu. Zaten civarda başka mesken yokmuş, kapıyı çalmış padişah. Kapıyı nur yüzlü bir ihtiyar açmış. Tanrı misafirlerini sorgusuz sualsiz içeri buyur etmiş. İzzetü ikramda kusur etmemiş. Rüzgarın şiddeti tavsayınca ayaklanmış padişah, ihtiyara sormuş sonra. Senin adın nedir?
Gül Baba derler.
Gül Baba'nın ne hikmeti vardır?
Ne hikmetim olacak oğul? Buraları gül bahçesine çeviren aciz bir ihtiyarım.
Tanrı misafirleri deyip bize kapını memnuniyetle açtın. Rızkını bizimle paylaştın. Bize hürmetle kusur eylemedin. Dile benden ne dilersen. Ben padişah ikinci Beyazıt Han'ım. Gül Baba ellerini önünde birleştirerek başını huşu içinde eğmiş ve mütevazı bir dilekte bulunmuş.
Dilerim ki bu tepede bir mektep olsun. Bu mektepte Ali Osman'ın evlatları ilim ve irfan öğrensin.
Padişah bu naçizane arzu karşısında emir ferman eylemiş ve o tepeye bir mektep yaptırmış. Mektep günümüze kadar yangın ve deprem felaketleriyle tahrip olsa da ruhunu yitirmemiş. Simasını değiştirerek yaşamını sürdürmeye devam etmiş o kadar. İzzet'ten ses çıkmıyordu. Seslendim lakin duymadı. Başımı çevirdiğimde ağzı açık bir vaziyette uyuyakaldığını fark ettim. Derin uykudaydı, ilişemedim. Ellerimi onun ceketine daldırarak tıpkı bir cep faresi gibi not defterimi arandım. Onun ılık nefesini ellerimde duyuyordum. Nihayet not defterimi bulup çıkardım usulca. Dizimi masa gibi kullanarak karalamaya başladım. Karanlığın içine gömülen sözcüklerim ardı ardına diziliyordu. Bütün gün vakayla alakadar aklımda kalanları not ettim. Öyle dalmıştım ki camın tıklandığını duyamamıştım. Başımı cama çevirdiğimde Ediz'i gördüm. Elindeki malzemeleri havaya kaldırmış sırıtıyordu. Arkaya geçmesini işaret ettim. İçeri girer girmez sızlandı.
Dışarı öyle serin ki garibanın kıçı buz tutar.
Duymazdan gelerek kontağı çevirdim. Kasa bavulun içinde dedim. Bavulu açıp kasayı kucağına aldı Ediz. Elinde bir cevher tutuyormuş gibi kasayı okşadı. Mazinin tatlı hayallerinde sıkışıp kalmıştı o an. Niçin burada olduğunu hatırladı sonra. Kasaya tiksinerek baktı. Bakışlarını kaldırıp İzzet'e çevirdi.
İçkiyi fazla mı kaçırdı komiserim diye sordu.
Yumuşak bir dille uyardım. Sen işinle alakadar ol, seni alakadar etmeyen mevzulara girme. Tamam der gibi susarak kasanın önündeki iri düğmeleri pürtüklü elleriyle çevirdi hızla. Tık tık tık diye kesintisiz bir ses dolandı içeride. Gizemli bakışlarını kasanın yanındaki kola verdi. Kolu birkaç defa aşağı indirip kaldırdı, sonra tekrar düğmeyi çevirdi. Lakin bu defa tersine. Tık, tık, tık diye seyrek öttü kasa. Ediz'in yüzü kalın bir yeisle kaplandı. Ters giden bir durumun hasıl olduğunu anlamıştım. Kasayı açabilecek misin diye sordum telaşlı bir merakla. Kesik kesik konuşarak yanıtladı.
Vallahi komiserim, yalan söyleyemem. Bu kasayı kimse kolaylıkla aşamaz. Düş kırıklığı içinde arkama döndüm. Hiç mi yolu yok? Bu kasa hususi yapılmış. Düğmeyi saran incecik çizgileri görüyorsunuz. Bunların hepsi bir rakama karşılık geliyor olmalı. Kasanın yanındaki kol ise doğru rakam üzerindeyken bir defa aşağı çekiliyor. Şifreyi çözebilmek olanaklı, lakin bunun için sabaha kadar uğraşmam gerekebilir. Belki de daha fazla. Üstelik çalıştığım yer karanlık, ıssız bir mağara kadar sessiz olmalı. Ya değilse doğru rakamları hep ıskalarım. İçime kocaman bir umutsuzluk oturdu. Yani bu gece açılmaz mı? İmkansız görünüyor. Bir anlığına susarak düşündü Ediz. Aslında bir yol var, dedi heyecanlı bir sesle. Ediz'in sesindeki heyecanlı cıvıltı kulaklarımda dolandı. Yitirdiğim umutlarımı tekrar yeşertmiştim. İlgiyle Ediz'i dinledim. Kasayı patlatacağız, dedi gözlerini açarak. Kuvvetli bir dinamit tertibatı kurarım. Şiddetini iyi ayarlayabilirsem hem kasa açılır hem kasanın içindekiler zarar görmez. Manginezler yani. Bu abes önerinin ardından kuvvetli bir tövbe estağfurullah çektim. Bir de bana deli diyorlar diye öfkeyle söylenmeye başladım. Ulan benimle dalga mı geçiyorsun zirzop? Öyle kafana eseni yapacağını mı zannediyorsun? Bomba hazırlayacakmış da kasayı açacakmış da. Bunlar nasıl lakırdılar? Ulan sen o dinamitin şiddetini ayarlarken iğne ucu kadar hata yapsan hepimizi havaya uçurursun. Üstelik kasanın içinde para olduğunu nereden çıkardın? Üzerine vazife olmayan işlere burdunu sokma diye demin uyarıda bulunmadın mı? Öfkem serin bir dağa çarpmış gibi parçalanarak ufalanıyordu adeta Ediz'in başında. O kadar kalesiz ve rahattı ki sözlerimi hiç umursamadı. Benimkisi öneri komiserim, dedi omu silkerek. Hani işiniz acele diye dediydim. Bana hava hoş, sabaha kadar bu kasayı açarım. Daha konuşuyor densiz diyerek önüme döndüm. Gazı körüklediğim gibi evin yolunu tuttum. Nereye gidiyoruz komiserim, diye merakla sordu Ediz. Bizim fakirhaneye, dedim sesimdeki havayı değiştirmeden. Kırçıllaşmış sakallarını kaşıdığını gördüm aynadan. Bir müddet sustu. Sonra yuvasının nasıl dağıldığını, geceleri meyhane köşelerinde sürtüşünü, büyük ve küçük salapuryalarda sabahladığı hicranlı günleri, biçare yalnızlığını ve sağlam bir kale gibi devrilen hayatına niçin yeniden başlayamadığını anlattı durdu. Ediz mazinin kıskacında eğilmiş, bükülmüş ve bir türlü düzgün bir şekil alamamış incecik bir teldi gözümde. Çaresizliği, sefilliği, parasızlığı içime dokunmuştu. İlgiyle onu dinliyordum. Lakin bir müddet sonra sözcüklerin başıboş ve özgür kaldığı bir an saçmalamaya başladı. Durmak da bilmiyordu. Tabiri caizse eve kadar kafamı ütüledi. 15. ayrımın sonu. Sayfa 167.